Ayrım 9.
Sen sadece vasat savaşçıları yendin. Amburulular ise savaşmadan silahlarını teslim ettiler. Hititlerle aynı durum olmayacak. Ayrıca adamlarımız çok yorgun ve Mısır'a dönmek için sabırsızlanıyorlar. Hemen bu çapta bir çarpışmaya girişecek olursak bizim için felaket olur. Ordumuz o kadar zayıf olabilir mi? Askerlerin kafaları ve vücutları kaybedilen toprakları geri alma düşüncesine göre hazırlanmıştı. Askeri nitelikleri bizden üstün olan bir imparatorluğa saldırmak için değil. Bu kadar ihtiyatlı olmak tehlikeli değil mi? Senin arzun buysa Kadeş Savaşı olacak ama ona hazırlanmayı iyi bil. Bu gece kararımı vereceğim. Eğlence bitmişti. Güneş doğarken savaşa çıkılacağı söylentisi ordugâhta kulaktan kulağa yayıldı. 2 saat sonra Ramses, Sadık 2 atının çektiği savaş arabasının üzerinde göründü. Kralın üzerinde savaş zırhı vardı. Askerlerin birçoğunun midesi kasıldı. Ortada dolaşan mantık dışı bu söylentinin aslı var mıydı? Hititlerin güçlü kalesi Kadeş'e saldırmak, eşi benzeri bulunmayan kan dökücü barbarlarla yüz yüze cepheden saldırarak çarpışmak. Hayır, genç kral böylesine saçma bir projeyi aklından bile geçiremezdi. Babasından miras aldığı bilgelik doğrultusunda hasımının egemenlik alanına saygılı davranır ve barışı güçlendirme yolunu seçerdi. Hükümdar birliklerini denetledi. Askerlerin yüzünde endişe hakimdi. En genç askerden en yaşlı ve tecrübeli askere kadar herkes kasları ağrıyacak kadar gergin duruyordu. Varlıkları Firavun'un ağzından çıkacak sözlere bağlıydı. Askeri geçit törenlerinden hoşlanmayan Steu, arabasının içinde yüzü koyun yatmış, sırtını, çıplak memeleri kürek kemiklerine sürtünen Lotus'u ovduruyordu. Prens Benteşina sarayına çekilmişti. Her sabah kahvaltısında iştahla ve tıka basa yediği kremalı pastaları bu sabah gövdeye indirecek durumda değildi. Şayet Ramses, Hititlere savaş ilan edecek olursa Amuri eyaleti, Mısır ordusuna askeri üs olacak ve halkı paralı asker olarak silah altına alınacaktı. Ramses yenilince Hititler çevreyi ateşe verip ortalığı kan gölüne döndüreceklerdi. Ayşe, kralın niyetinin ne olduğunu anlamaya çalıştı. Ama Ramses'in yüzünden bir şey okumak imkansızdı. Ramses, denetlemesi sona erince arabasını ekseni etrafında döndürdü. Firavun atları kuzeye, Kadeş'e doğru hareket edeceklermiş gibi yaptı. Ancak sonra güneyi, Mısır'a doğru döndü. Steu, bronz bir usturayla tıraş oldu, dişleri düzgün olmayan ağaç tarağıyla saçlarını taradı, sinekleri kovan bir merhemi yüzüne sürdü ve hasırını serdi. Aşağı kadar şık değildi ama bu haline kahkahalarla gülen Lotus'a rağmen her zamankinden daha alımlı görünmeye özen gösteriyordu. Mısır ordusu coşku içinde dönüş yolunu tuttuktan sonra arabanın içinde birlikte olmaya zaman bulabilmişlerdi. Piyadeler Ramses'in şerefine şarkılar söylerken ordunun soylu sınıfı olan savaş arabacıları mırıldanmakla yetiniyordu. Askerlerin tümü aynı kanıdaydı. Savaş olmayınca askerin yaşamı ne kadar güzeldi. Ordu olaysız bir yürüyüşle Amur'u, Galile ve Filistin'i geçmişti. Yöre halkı askerleri alkışlıyor, onlara taze sebze ve meyveler sunuyordu. Yolculuğun son etabı olan Delta'ya girmeden önce Sina'nın kuzeyinde, Negev'in batısında mola verildi ve çadırlı ordugah kuruldu. Çok sıcak olan bu bölge göçebelerin geliş gidişini kollayıp kervanları koruyan çöl polisinin denetimi altındaydı. Siteo'nun ağzı kulaklarına varıyordu. Burada zehirli, çok kuvvetli, çok uzun kobra yılanları ile engerek yılanları çoktu. Lotus her zamanki ustalığıyla ordugahın çevresinde dolanarak şimdiden 10 kadarını yakalamıştı bile. Lotus onu görünce köşe bucak kaçışan askerlere gülerek bakıyordu. Ramses çölü seyrediyor, kuzeye, Kadeş'e doğru bakıyordu. Ayşe, kararın çok bilgeceydi dedi. Bilge olmak düşmanın önünden geri çekilmek midir? Bilge olmak ne kılıçtan geçirilmek ne de imkansız olanı yapmaktır. Yanılıyorsun Ayşe. Gerçek cesaret imkansızın doğasında vardır. Ramses, ilk kez beni korkutuyorsun. Mısır'ı nereye sürüklemeyi düşünüyorsun? Kadeş tehdidinin kendiliğinden yok olacağına mı inanıyorsun? Diplomasi çözümlenemez gibi görünen anlaşmazlıkları çözümlemeye olanak sağlayacaktır. Senin diplomasin Hititleri silahsızlandıracak mı? Neden olmasın? Bana arzu ettiğim gerçek barışı getir Ayşe. Aksi takdirde onu ben kendim kuracağım. 150 kişiydiler. Çöl adamı, Bedevi ve Yahudilerden oluşan, haftalardan beri Negev bölgesini talan ederek yolunu şaşırmış kervanların peşine düşen 150 adam, başlarında idam edilecekken bir askeri hapishaneden kaçmış 40 yaşlarındaki tek gözü kör bir adam vardı. 30 kervana saldırmış, Mısırlı ve yabancı 23 tüccarı öldürmüş olan Vargoz adındaki bu haydut, kendi adamlarının gözünde bir kahramandı. Mısır ordusu ufukta belirdiğinde serap gördüklerini sandılar. Savaş arabaları, süvariler, piyadeler. Vargoz'la adamları bir mağaraya sığınarak düşman gözden kayboluncaya kadar dışarı çıkmamaya karar vermişlerdi. Gece uyurken Vargoz rüyasında tanıdık bir yüz gördü. Yırtıcı kuşu andıran bir yüz, tatlı ve inandırıcı bir ses. Vargoz'un gençlik yıllarında tanıdığı Libyalı büyücü Ofil'in sesiydi bu. Libya ile Mısır arasında gözden uzak bir vahada, bu büyücü ona okuma yazma öğretmiş ve onu bir medyum gibi kullanmıştı. Ve o gece Ofir'in buyurgan yüzü geçmişin derinliklerinden yeniden çıkmıştı. O tatlı ses ona yeniden emirler veriyordu. Vargoz bu emirlere karşı duramazdı. Bakışları çılgına dönmüş, dudakları bembeyaz olmuş haydut adamlarını uyandırdı. "Bu bizim en güzel vurgunumuz olacak," diye açıkladı. "Arkamdan gelin." Adamlar her zaman olduğu gibi reislerinin emrine uydular. Vargoz onları bir yere götürüyorsa orada mutlaka ganimet vardı. Mısır ordugahına yaklaştıklarını görünce birçok haydut baş kaldırdı. "Ne çalacağız? Oradaki en güzel çadırın içinde hazine var. Hiç şansımız yok. Nöbetçiler çok değil ve kendilerine saldırılacağını akıllarından bile geçirmiyorlar. Elinizi çabuk tutun. Hepiniz zengin olacaksınız." Çöl adamlarından biri, "Bu Firavun'un ordusu," dedi. "Başarsak bile bizi yakalarlar." "Budala. Burada kalacağımızı mı sanıyorsun? Çalacağımız altın da prenslerden daha zengin olacağız." "Altın?" "Firavun yanında oldukça yüklü altın ve mücevher olmadan hiçbir yere gitmez. Egemenliği altındaki insanları bu altınlarla satın alır."
"Kim verdi sana bu bilgileri?"
"Bir rüya." Çöl adamı hayretle Vargoz'a baktı. "Benimle dalga mı geçiyorsun? Sen benim emrime itaat ediyor musun, etmiyor musun? Bir rüya için hayatımı tehlikeye atmamı bekliyorsun. Çıldırmış olmalısın." Vargoz'un baltası olanca hızıyla çöl adamının boynuna indi. Haydutların reisi ölmek üzere olan adamı tekmelemeye başladı, sonra başını gövdesinden ayırarak öldürdü. "Tartışmak isteyen başka kimse var mı?" 149 adam yerde sürünerek Firavun'un çadırına doğru ilerlediler. Vargoz Ofir'in verdiği emre uyacaktı. Ramses'in bir bacağını koparıp onu sakat bırakacaktı. 21. Nöbet yerindeki birçok nöbetçi uyukluyordu. Ötekiler de evlerini ve ailelerini düşünüyorlardı. Nöbetçilerden biri kendisine doğru sürünen garip bir şekil gördü. Ama Vargoz alarm vermesine fırsat bırakmadan nöbetçinin boğazını kesti. Haydutlar reislerinin bir kez daha haklı çıktığını kabul etmek zorunda kaldılar. Kralın çadırına yaklaşmanın o kadar güç olmadığı anlaşılıyordu. Vargoz, Ramses'in yanında bir hazine olup olmadığını bilmiyor, adamlarının aldatıldıklarını anlayacakları anı hiç düşünmüyordu. Kafasındaki tek saplantı onu sürüklüyordu. Ofir'e itaat etmek, onun zihnine musallat olan yüzünden ve sesinden kurtulmak. Vargoz, tehlikeyi hiçe sayarak büyük çadırın kapısında uyuklayan subaya doğru koştu. Vargoz'un saldırısı öylesine şiddetliydi ki Mısırlı subay kılıcını çekmeye vakit bulamadı. Saldırganın attığı kafa darbesiyle nefesi kesilen subay debelendi ve bayıldı. Yol açılmıştı. Firavun tanrı olsa bile böylesine kudurmuş bir saldırgana karşı koyamazdı. Baltasının keskin yüzü çadırın kapısını yırttı. Uykusundan uyanan Ramses doğrulmuştu. Silahını havaya kaldırmış olan Vargoz hükümdara doğru atıldı. Birden büyük bir ağırlık onu yere serdi. Sırtında sanki bıçaklarla kesiliyormuşçasına şiddetli bir acı hissetti. Başını çevirince bir saniyelik bir süre içinde çeneleri kafasının üstünde kenetlenen dev gibi aslanı gördü. Aslanın ağzının içinde kalan kafası olgun bir meyve gibi patladı. Vargoz'un ardından gelen çöl adamlarının korku çığlıkları ordugahı alarm durumuna geçirdi. Reislerinden yoksun kalan hırsızlar saldırmak mı, kaçmak mı gerektiği konusunda şaşırıp kaldıkları için oklarla delik deşik edildiler. Aslan tek başına 5 kişiyi öldürdükten sonra okçuların görevlerini yerine getirdiklerini görüp efendisinin yatağının arkasına uyumaya gitti. Çok öfkelenen Mısırlı askerler nöbetçilerin öldürülmesinin öcünü haydutlar çetesinin tümünü kılıçtan geçirerek aldılar. Affedilmesi için yalvaran bir yaralı, Mısırlı bir subayın ilgisini çekmiş, o da krala haber vermişti. "Bir Yahudi var majeste." Karnına iki ok saplanmış olan haydut can çekişiyordu. "Yahudi, sen Mısır'da yaşadın mı?"
"Canım yanıyor."
"Subay, tedavi edilmek istiyorsan konuş," diye diretti.
"Hayır, Mısır'da yaşamadım. Hep burada yaşadım."
Ramses, "Senin kabilen Musa diye birini konuk etti mi?" diye sordu.
"Hayır."
"Peki bu saldırı neden?"
"Yahudi anlaşılmaz bir şeyler söyledi ve öldü."
Aşağı krala yanaştı.
"Çok şükür sağ salimsin. Aslanım beni kurtardı.
Kim bu haydutlar?"
"Bedeviler, çöl adamları ve anladığım kadarıyla bir Yahudi."
"Saldırıları intihardan farksızdı.
Birisi onları bu çılgınca saldırı yapmaları için kışkırtmış."
"Hititler mi?"
"Olabilir. Başka kimi düşünüyorsun?"
"Karanlıkların şeytanları sayılamayacak kadar çoktur."
Ayşe, "Beni bir türlü uyku tutmadı," dedi.
"Neden uyuyamadın?"
"Hititlerin tepkisini düşünüyorum. Hiçbir şey yapmaksızın durmayacaklardır."
"Yoksa şimdi de Kadeş'e saldırmadım diye beni kınıyor musun?"
"Egemenliğimiz altındaki prensliklerin savunma sistemini olabildiğince sağlamlaştırmalıyız."
"Bu senin bundan sonraki görevin olacak Ayşe." Tutumlu olmaya özen gösteren Amini, eski bir ağaç tabletin yüzeyini yazı tahtası olarak yeniden kullanmak amacıyla siliyordu. Emrindeki bütün memurlar, kralın özel sekreterinin gereksiz harcamalara tahammül edemediğini ve malzemeye özen gösterdiğini biliyordu. Ramses'in prensliklerdeki zaferi ve Nil'in verimli bir hasadı müjdeleyen kabarışı Pi Ramses'i neşeye boğmuştu. Zengin olsun olmasın herkes kralı karşılamaya hazırlanıyordu. Gemiler bütün kent halkının katılacağı büyük şölen için her gün yiyecek ve içecek taşıyordu. Bu zorunlu tatil döneminde köylüler ya dinleniyor ya da kayıklarla yakın uzak akrabaları ziyaret etmeye gidiyorlardı. Yükselen su seviyesiyle birlikte köylerin kurulduğu tepeler birer adaya dönüşmüş, Nil deltası bir denize dönmüştü. Ramses'in başkenti bu sonsuz büyüklük içine demir atmış bir gemiye benziyordu. Sadece Ameni'nin canı sıkkındı. Şayet suçsuz birini hem de Ramses'e sadık birini hapse atmışsa bu adaletsizlik öte dünyanın terazisinde ağır basacaktı. Ameni sürekli olarak suçsuz olduğunu haykıran Seramana'yı ziyarete gitmeye cesaret edememişti. Seramana'yı suçlayan başlıca tanık olan Nenefar hakkında soruşturma yapmakla görevli polis memuru bir akşam üzeri Ameni'nin bürosuna geldi. Sonuca varabildiniz mi? Polis yavaşça cevap verdi. Evet. Ameni'nin içi rahatladı. Sonunda her şey açıklık kazanacaktı. Nenofar'dan ne haber? Onu buldum. Neden getirmedin? Çünkü ölmüş. Kaza mı? Cesedini gösterdiğim doktora göre bu bir cinayet. Nenofar öldürüldü. Cinayet demek. Demek bu tanığı yok etmek istediler. Ama neden? Yalan söylediği için mi yoksa daha fazla konuşmaması için mi? Size saygısızlık etmek istemem ama bu olay Seramana'nın suçsuz olabileceği kuşkusunu uyandırmıyor mu? Ameni'nin yüzü her zamankinden daha çok sarardı. Onun aleyhinde kanıtlarım vardı. Polis memuru kanıtlar tartışılmaz diyerek Ameni'ye hak verdi. Hayır tartışılır. Bu Nenofar Seramana'yı suçlamak için satın alınmış olamaz mı? Yargıç karşısına çıkmaktan, yasanın önünde yemin etmekten korkmuş olabilir. Suç ortağının seçeneği kalmamıştı, onu yok etmek zorundaydı. Elbette elimizde çürütülemez bir kanıt var. Ama ya bu da sahte ise, ya birisi Sardunyalı'nın yazısını taklit etmişse? Bu o kadar zor değil. Seramana her hafta bir duyuru yazıyor ve kralın özel muhafız kıtasının kışla kapısına asıyordu. Sanırım Seramana Budala Vera'ya kurban gitti. Siz de böyle düşünüyorsunuz değil mi? Polis memuru başını sallayarak onayladı. Ameni, aşağı döner dönmez asıl suçlunun tutuklanmasını beklemeden Seramana'yı temize çıkarabiliriz. Bir ipucun var mı? Nenofar karşı koymamış. Kadın katilini muhtemelen tanıyordu. Nerede öldürülmüş? Tüccar mahallesinde küçük bir evde. Ev sahibi kimmiş? Ev boş olduğu için komşular bilgi veremedi. Tapu kayıtlarını inceleyerek bir şeyler öğrenebilirim. Bu komşular kuşkulu bir şey fark etmişler mi? Yarı kör yaşlı bir kadın gece yarısı kısa boylu bir adamın evden çıktığını gördüğünü iddia ediyor. Ama adam hakkında başka bilgi veremiyor. Nenofar'ın ilişkide olduğu adamların listesi var mı? Böyle bir liste yapmak yararsız. Ya Seraman'a onun ortasına düşen ilk iri balıksa? Nefertari ılık bir duşun uzun uzun tadını çıkardı. Gözleri kapalı, her geçen dakika yaklaşan çılgın mutluluğu, yokluğu bir azaba benzeyen Ramses'in dönüşünü düşündü. Hizmetçiler kraliçenin tüm vücudunu kül ve doğal sodyum karbonatla hafif hafif ovdular. Sodyum bikarbonat ve karbonat karışımından oluşan doğal sodyum karbonat vücudu temizliyor ve nemlendiriyordu. Kraliçe sıcak döşeme taşlarına uzandı ve bir masajcı hanım terebentin, yağ ve limondan yapılan, bütün gün boyunca kokusu kaybolmayan bir merhemle onun her tarafını ovuşturdu. Hayallere dalan Nefertari kendini pedikür, manikür ve makyaj uzmanına teslim etti. Makyajcı gözlerinin çevresine koruyucu ve süs olarak kullanılan açık yeşil bir far sürdü. Ramses'in gelişi yaklaştığından güzel kraliçe saçlarına bayramlarda kullandığı parfümü sürdü. Bu parfüm günlük ağacı ve aselbentten yapılıyordu. Makyajcı sonunda Nefertari'ye cilalanmış bronzdan yapılmış bir ayna uzattı. Aynanın sapı, Hathor'un tanrısal güzelliğinin yeryüzündeki simgesi olan çıplak bir genç kız biçiminde yapılmıştı. Sıra iki saç örgüsü göğsüne kadar inen, arkası bukleli pelukasını takmaya gelmişti. Bir kez daha aynadaki görüntü olağanüstüydü. Berber, eğer müsaade ederseniz majestelerinin her zamankinden daha güzel olduğunu söylemek isterim. Terziler, kraliçeye sarayın dokuma atölyesinde yapılmış tertemiz bir keten elbise giydirdiler. Kraliçe bu güzel elbisenin rahat olup olmadığını anlamak için henüz oturmuştu ki, kısa boylu, adaleli, düşük kulaklı, kıvrık kuyruklu, kısa burunlu bir köpek dizlerinin üzerine atladı. Köpek az önce sulanmış bahçeden geliyordu ve çamura bulanmış ayaklarıyla elbiseyi kirletmişti. Birden ürken terzilerden biri bir sinek kovacağını aldı ve hayvana vurmaya hazırlandı. Nefertari dokunma ona diye emretti. Bu Ramses'in köpeği gece bekçisi. Böyle hareket ediyorsa bir bildiği vardır. Yumuşak, nemli ve pembe bir dil kraliçenin yüzünü yaladı ve makyajını bozdu. Gece bekçisinin güven dolu iri gözleri, tarifi olanaksız bir sevinçle kraliçenin gözlerine baktı. Ramses yarın gelecek değil mi? Köpek ön ayaklarını elbisenin askılarına koydu ve kuyruğunu öylesine bir coşkuyla salladı ki kraliçenin ne dediğini anladığı anlaşılıyordu. 22. Kalelerin ve gözetleme kulelerindeki gözcülerin görsel işaretleriyle haber ulaştı. Ramses geliyordu. Başkent derhal canlandı. Ra tapınağının yakınında olan mahallelerden limana yakın atölyelere, yüksek dereceli memurların villalarından sıradan insanların konutlarına, saraydan depolara kadar kim varsa yaptığı işi bir an önce bitirmek için koşuşturuyordu. Hepsi hükümdarın Pir Ramses'e gireceği olağanüstü anda hazır bulunmak istiyordu. Kahya Rum giderek dazdaklaşan başını küçük bir peruk altında saklıyordu. 48 saatten beri gözüne bir damla uyku girmediği için aslarını hırpalıyor, hepsini yavaşlık, şaşkınlık ve sorumsuzlukla suçluyordu. Sadece kraliyet sofrasında yüzlerce kızarmış et, ızgarada pişmiş onlarca kaz, 200 sepet kurutulmuş et ve balık, 50 kavanoz kaymak, baharatlarla hazırlanmış 100 kadar balık yemeği, bir o kadar da sebze ve meyve gerekiyordu. Şaraplarla bayramlık biralar en iyi kalite olmalıydı. Kentin çeşitli mahallelerinde 1000 şölen düzenlemek gerekiyordu. Amaç en fakirlerin bile o gün kralın şerefi ve Mısır'ın mutluluğu için düzenlenen şölenlere katılmalarını sağlamaktı. Rom'un dışında en küçük bir pürüzü bile görüp düzeltecek başka kimse var mıydı? Rom son teslimat listesini okudu. Has undan yapılmış 1000 somun ekmek, 2000 yuvarlak ekmek, keçi boynuzu suyu ve incirle yapılmış 20.000 ballı pasta, tabaklara konmak üzere 352 çuval üzüm, 112 çuval nar ve bir o kadar incir. İçki sunucu geliyor diye haykırdı. Mutfağın çatısında ayakta duran bir aşçı yamağa el kol sallıyordu. Yok canım, evet o. Aşçı yamağı çatıdan atladı. İçki sunucu başkentin büyük ağaçlıklı yoluna doğru koştu. Rom, burada kalın diye haykırdı. Daha bir dakika dolmadan mutfakla sarayın ek yapılarında kimseler kalmadı. Rom üç ayaklı bir taburenin üzerine yığılırcasına çöktü. Üzüm salkımlarını çuvallardan çıkarıp göze hoş görünecek biçimde düzenlemeyi kim yapacaktı? O herkesi büyülüyordu. O güneşti. Güçlü boğa, Mısır'ın koruyucusu ve ülkeler fatihi, yüce zaferlerin kralı, kutsal ışığın seçtiği insandı. O Ramses'ti. Başında altın tacı, üzerinde gümüş zırhı ve kenarları altın şeritle çevrelenmiş peştemalı, sol elinde yayı, sağ elinde kılıcı ile aşağının sürdüğü altın yaldızı, zambaklarla süslenmiş savaş arabasında ayakta dimdik duruyordu. Nubiyeli aslanı, parıldayan yelesiyle atları ayak uydurmuşçasına ilerliyordu. Ramses'in yakışıklılığı gücünün parıltısıyla birleşiyordu. Firavun'un kusursuz ifadesi onun şahsında simgeleşiyordu. Her yönden gelen kalabalık Amon tapınağına giden uzun ayin yolunun kenarında yığılıyordu. Kucaklarında bayram yağı ile kokulandırılmış çiçekler tutan müzisyenler de şarkıcılar, kralın dönüşünü kutlamak için hoş geldin marşını söylüyorlardı. Ramses'i görmek, gönlü sevinçle doldurmak demektir. Bu nedenle herkes hükümdarın geçeceği yolda bir an bile olsa onu görebilmek için itişip kakışıyordu. Kutsal alanın eşiğinde Nefertari duruyordu. İki ülkenin kraliçesi, kocasına olan büyük aşkıyla etrafa mutluluk saçıyordu. Uzun iki tüylü tacı göğe uzanıyor, lacivert taşından yapılmış süslü kolyesi yeniden dirilişin sırrını gizliyor, elinde tuttuğu alsa Maat'ın sonsuza dek sürecek adaletini temsil ediyordu. Ramses arabasından inince herkes sustu. Kral ağır adımlarla kraliçeye doğru yürüdü. 3 metre kala durdu. Yayını ve kılıcını bıraktı ve sağ yumruğunu kalbinin üzerine koydu. Kraliçe Nefertari, Maat'ı seyretme cesaretini gösteren sen kimsin dedi. Ben ışığın oğlu, tanrıların vasiyetinin mirasçısı, adaletin güvencesi, güçlüyle zayıf arasında hiçbir ayrım yapmayan kişiyim. Bütün Mısır'ı içeride olduğu kadar dışarıda da korumak zorunda olan kişiyim. Kutsal topraklardan uzakta Maat'a saygılı oldun mu? Adaleti uyguladım, eylemlerimi yargılaması için onun önüne koyuyorum. Böylece ülkemiz doğruluğun temelleri üzerine sağlam bir şekilde oturacak. Adalet seni doğruluk içinde olan bir kişi olarak kabullensin. Nefertari altın asayı havaya kaldırdı. Asa güneşte parıldadı. Halk kralını uzun uzun alkışladı. Şenar bile etkilenmiş, herkesle birlikte kardeşinin adını tekrarlayıp duruyordu. Amon tapınağının üstü açık 1. avlusuna sadece Pir Ramses'in seçkin kişileri kabul edilmişti. Herkes kahramanlık altını töreninde bulunmak için sabırsızlanıyordu. Kral kime madalya verecek, hangi terfileri bildirecekti? Birçok ad söyleniyor, hatta bazıları üzerinde bahse tutuşuluyordu. Kralla kraliçe kapıda belirdikleri zaman herkes nefesini tuttu.
Ön sırada duran generaller kendilerini göstererek caka satıyor, göz ucuyla çevrelerini gözlüyorlardı. İki yelpaze taşıyıcısı seçilmiş mutlu kişileri kralın ve kraliçenin önüne getirmek için hazır bekliyordu. İlk kez bir sır çok iyi saklanmıştı. Sarayın dedikoducu hanımları bile kimlerin ödüllendirileceğini bilmiyordu. Ramses, önce askerlerin en cesuru onurlandırılsın dedi. Bu kahraman Firavun'un hayatını kurtarmak için kendi hayatını tehlikeye attı. Öne çık katil. Orada hazır bulunanlar aslanın aralarından geçmesi için korkuyla ikiye ayrıldılar. Aslan bütün gözlerin kendi üzerinde toplandığını görmekten zevk alıyor gibiydi. Yumuşak adımlarla yürüyerek kapının önüne kadar gitti. Ramses eğildi, aslanın alnını okşadı ve boynuna ince bir altın zincir taktı. Bu kolye onun sarayın en gözde kişilerinden biri olduğu anlamına geliyordu. Halinden memnun olan aslan bir sfenksi andıran şekilde oturdu. Kral sancaktarlarının kulağına iki kişinin adını fısıldadı. Aslanın çevresinden dolanan iki adam generalleri, üst rütbeli subayları ve saray katiplerini geçerek Seto ile Lotus'a arkalarından gelmelerini söylediler. Yılan oynatıcısı itiraz edecek oldu ama güzel karısı onu elinden tutup çekti. Lotus güneş yanığı teni ve narin vücuduyla yanından geçtiği herkesi büyülemişti. Ama boynunu içine soktuğu karaca derisinden yapılmış çok cepli tuni ile kaba bir görünüşte olan Seto'yu aynı beğeniyle karşılanmadı. Ramses, yaralıları tedavi eden ve birçok kişinin hayatını kurtaranlar da onurlandırılsın dedi. Onların bilimi ve özverileri sayesinde cesur insanlar acılarını yenip ülkelerine kavuştular. Kral yeniden eğilerek Seto ile Lotus'un bileklerine altın halkalar geçirdi. Nubyeli güzel heyecanlıydı, yılan oynatıcısı omurdanıyordu. Ramses, Seto ile Lotus'u saray laboratuvarının yöneticiliğine getiriyorum diyerek konuşmasını sürdürdü. Görevleri sürüngenlerin zehrinden yapılan ilaçları geliştirmek ve bütün ülkeye dağıtılmasını sağlamak olacak. Su, çöldeki evimi tercih ederdim diye homurdandı. Nefertari, bize daha yakın olmanızı üzülüyor musunuz diye sordu. Kraliçenin gülümseyerek konuşması homurdanıp duran Su'yu yatıştırdı. Majesteleri, Su, sizin sarayda bulunmanız bizim için onur kaynağı olacak. Utanan Su kızardı. Her şey majestelerinin arzularına göre olacak. Generaller biraz gücenseler de hiçbir eleştiride bulunmadılar. Hemen hemen hepsi sırası geldiğinde sindirim bozuklukları ya da nefes darlığı gibi rahatsızlıklarını gidermeleri için onlara başvurmamışlar mıydı? Yılan oynatıcısı ile karısı bütün sefer boyunca işlerinin ehli olduklarını göstererek kendilerini saydırmasını bilmişlerdi. Onların ödüllendirilmeleri bazı rütbelilerin gözlerine aşırı görünse de hiç de haksız sayılmazdı. Şimdi sıra generallerden en üstün görünenin doğruca Firavun'a bağlı başkomutan olarak atanmasına gelmişti. Bu göreve kimin getirileceği çok önemliydi çünkü seçilecek şansının adı Ramses'in ilerideki politikasının ne olacağını açığa vuracaktı. Generallerin en yaşlısı seçilirse geri çekilme yanlısı pasif bir politika izlenecek demekti. Savaş Arabaları Birliği komutanının seçilmesi ise savaşın eli kulağında olduğu anlamına gelecekti. İki yelpaze taşıyıcısı aşağıyı aralarına aldılar. Soyluluğu her halinden belli olan, zarif, kendinden emin tavırlarla ilerleyen genç diplomat, kral ve kraliçeye saygılı bir ifadeyle baktı. Ramses, soylu ve sadık dostum, seni onurlandırıyorum dedi. Senin öğütlerin benim için çok değerliydi. Sen de tehlikeye atılmak gerektiğinde hiç duraksamadın ve tam zamanında planlarımı değiştirmem için beni ikna etmesini bildin.